Ayrım 3 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 25 Hayat çoğu zaman tavrını koymadan önce yavanın arzularını dikkate alıyordu. Bu sefer de öyle oldu. Aşiretlerin Seyit Rıza'nın toplantısını duymasından 2 gün sonra hükümetin Dersim'e saldırıları yoğunlaştı. Diyarbakır'daki 7. Kolordu'ya bağlı 3 uçak bölüğünden ikisini Elazığ'a kaydıran hükümet hava saldırısını da başlattı. Elazığ ve Erzincan'dan kalkan uçaklardan Fransız yapımı bir Breguet, Ağdat'ı bombalarken bir Alman Junkers'i de Yusuf Han köylerine yöneldi. Kadın ve çocuk çığlıklarının üzerinden atlayan yavan, atını Tujik doruğuna doğru sürdü. Dersim'de başlayan hareketliliği Allah'a yakın bir yerden seyretmek istiyordu. Munzurları tarayarak gelen Fransız yapımı bir başka uçağın, Jandro'nun uçuşunu zevkle seyretti. Hükümetin Dersim'i ciddiye alması, bütün işini gücünü bırakıp Dersim'le uğraşması, yavanı zevkten çıldıracak bir kerteye getirmişti. Dersim'in ötesinde icat edilen aletlerin, medeni alametlerin Dersim'e gelip kendisini tanıtması iyiydi. Gökteki uçak, yerdeki tank ve top medeniyetiyle Dersimlerin tanışması, keçisinden bir adım uzak durması iyi değil miydi? 10 yıl önce başlayan Koçan Savaşı Dersimli'nin sohbetlerini değiştirmiş, merakını derinleştirmiş, keçi dünyasına olan ilgisini zayıflatmamış mıydı? Dersim kendi cesaretiyle beslenen, kendi cesaretinde köklenen bir aslanlar diyarıydı. Medeniyetleri bütün diyarlardan çok daha önce derinlemesine öğrenmeye hakkı vardı. Seyit Rıza karargahını Halvori Vanka, Alişer ise Yavan'ın yıllarca kaldığı Tujik Dağı'nın eteğindeki mağaraya kurdu. Yavan geceleyin doruktan mağaraya indiğinde giriş kapısından kaynayan insanları görünce oğul veren kovanları anımsadı. Mağaralarının ağzına örümcek ağının hiçbir zaman tutunamadığı Dersim'i gem almaz, dizgin tanımaz bir taya benzetti. Atını kendirli kazıkla toprağa bağlayıp kalabalığa daldı. Dünyada en güzel şey insanın kalabalıklaşmasıydı. Direnişçi aşiretlerin en gözde liderlerinden birisi olan Şahin'le karşılaştı. Teyyareci Yavan'la tokalaşan Şahin'in yanında onun sağ kolu durumunda olan Parço'nun oğlu Kisido duruyordu. Yavan eşeği gibi renk değiştiren düz bakışlı bu adamı görünce sinirleri ayağa kalkıyordu Yavan'ın. Şahin gibi yiğit bir adamın bu uyuz çakalla birlikte gezmesini aklı hayali almıyordu Yavan'ın. Boynunu uzatıp mağaranın içine baktı. Alişer'in kandil ışıklarıyla aydınlanan kafası 1. Dünya Savaşı'nda Rus subaylarından aldığı eski bir haritanın üzerine sarkmıştı. Yanı başında öngörüye ve derinliğe gereksinim duymayan iri kıyım aşiret komutanları oturuyordu. Keçileriyle içli dışlı yaşayan ve sürekli keçilerini konuşan bu iri kıyım insanların, Alişer gibi medeni bir insanın, babaç bir Koçgiri Kartalı'nın çevresinde medeniyetle uğraşmalarına sevindi Yavan. Alişer'le konuşan mağaradan hızla çıkıp karanlığa karışıyordu. Yavan'ı kefeni sırtında gezen ve içinde 1000 mezar taşıyan nişancı bir yiğit olarak tanıyanlar geçmesi için yol açtılar. Usturuplu adımlarla mağaraya giren teyyare canavarı Alişer'in yanına kadar sokulup haritadaki parmağını ve konuşmasını izlemeye koyuldu. İçinin gücünü sessiz bakışlarla insan ruhuna nakşeden bu bilge, bu ihtiyar ozanın sesini müzik gibi özümlemeyi seviyordu Yavan. Kuzeyden İksor köyüne kadar bir tek askeri bile Kutu Deresi'ne sokamazlar. Yusuf Hanların boğazın bu girişini tutmaları şarttır. Topları katırlarla çıkarır da dağların eteklerine kurarlarsa hem sığındığımız hem de mahsullerimizi koyduğumuz büyük mağaralar tehlikeye girer. Derenin sağ ve sol yamaçlarına topların ve mitralyözlerin yerleşmesini engelleyemezsek Kutu Deresi'ni kaybederiz ki Demenan, Haydaran, Yusuf Han aşiretleri tehlikeye girer. Kısa bir sessizlik oldu, kuşkuları yüreğini köpek gibi ısırıyordu Yavan'ın. Demenanların gözde savaşçılarından İvise Seykuali, ''Büyük Dersim derelerine giremezler onlar.'' dedi. ''Biz icabında kaçak dövüşerek mahvederiz hepsini.'' İvis'in tüfek medeniyetini bildiğini ama top, tank ve teyyare medeniyetinden haberinin olmadığını düşündü Yavan. ''Doğrudur.'' dedi Alişer. ''Aslanlar yatağıdır, tilkiler giremez Dersim'e. Ama bu savaştır, şakaya da gelmez. Geleceğini ve onurunu sigarasının dumanı gibi harcayan, içten hesaplı, temelsiz çok adam var bu dersimde. Sonra karşımızdaki ordu dağ savaşlarını iyi bilen Şafii Kürtlerden müfrezeler kurdu. Abdullah Paşa gökyüzüne bile elinden gelse kefen giydirebilecek tinetli adamlarla saldırıyı başlattı. Şükür ki Koçgirili Beko ayarında kumandanlarımız var. Yoksa çoktan almışlardı dersimi. Mağaradan çıkar çıkmaz başını kaldırıp yıldızlara baktı Yavan. Koca karıları mağarada görülen her düşün bir yıldıza dönüşüp gökyüzünde yerini aldığı sözünü anımsadı. Ali İşer'in isteği üzerine Bahtiyar Aranlı savaşçılarla birlikte karanlığa karıştı. Topların ve mitralyözlerin hallaç pamuğu gibi attığı mevzilere gidiyordu. Aşiretlerin önemli bir bölümünü tarafsızlaştıran, bir bölümünü ise milis haline getirmeyi başaran General Abdullah Alpdoğan, savaşı tecrit ettiği en tehlikeli 7 aşiret üzerinde yoğunlaştırmıştı. Gece ile gündüz arasındaki sınırı silen en vahşi çatışmalar, Şahin'in komuta ettiği Bahtiyaran ile kavrayış gücünü kamçı gibi kullanan mağrur Hemede Cibe Kueş ile İvis'in ayrı ayrı komuta ettiği Denemenan mevzilerinde cereyan ediyordu. Yavan kendisini Er Mustafa Dağı'nda sıkı orman karanlığında bulmuştu. 220 ve 280 milimetrelik Schneider havanlarının yakınlara düşen mermilerinden kurtulmak için aşağılara dağın dibine doğru koşuyordu can havliyle. Yiğitliğinin 9'unda kaçmak, biri ise hiç görünmemektir felsefesine bağlı kalan teyyare canavarı dağın dibinde 2 asker ölüsü ve 1 katırla karşılaştı. Askerlerin yüzüklerini, tesbihlerini, paralarını aldı. Birisinin elbisesini soyup giydi. Bahtiyar'ın ya da Ferhadanların asker sanıp kendisini vurabileceklerinden korkarak asker elbisesinin üzerine kendi elbiselerini giydi. Söğüt ağaçlarının arasına sıkışıp kalan katırın sırtındaki yük dikkatini çekti. Yaklaşıp yokladığında gözlerine inanamadı. Yükün bir yanı havan topu, diğer yanı ise mermiden ibaretti. Yaklaştı, perçemini sıvazladı katırın. ''Namluma cemre düşürdün.'' diye mırıldanarak gözlerinden öptü. Büyük bir medeniyetle tanıştıracaktı Dersimlileri. Ünlü Dersim kumandanlarından Şahin, Yavan'ı kucaklayarak yanaklarından öptü. Sorulan tüm soruları, ''Ele geçirdim ya, siz ona bakın, üzümünü yiyin, bağını sormayın.'' yanıtıyla savıyordu. 1927 model 81 milimetrelik Brandt havanının namlusunu, çatal ayağını ve kaidesini birleştirmeye çalışan Dersimliler, kanatçıklı mermileri görünce övgü ve söylentileri dallandırdılar. Yavan'ın çatışma anında bıçağını çekip havan topuna saldırdığı, askeri öldürüp havanı ele geçirdiği, kaşla göz arasında sökerek katıra yüklediği, teyyarelerin gelmesi üzerine havanı katırın üzerine kurup atışa başladığı söylentileri kısa zamanda yayıldı. Yavan söylentiler karşısında tatlı tatlı esneme ve susma hakkını kullanmakla yetindi. İddiaları güçlendiren suskunluklar ziyaretler kadar azizdir. Rastlantıların gücü insanda yarattığı sevinçli şaşkınlıklarda gizlidir. Yavan yaşamını rastlantılara bağımlı kılmaktan, şaşkınlıklarına aşık bir insan olarak yaşamaktan oldukça hoşnuttu. Toprağın top mermileriyle sarsılması, uçakların mavi göğü seslendirmesi, aşiretlerin aşiretlere karışması, yerleşik olan her şeyin yerinden oynaması, her yeni şafağın yeni şaşkınlıklarla birlikte gelmesi, Yavan'ı zevkten kırıp geçiriyordu. Evlerin, ahırların yanması, tavukların ve keçilerin birbirlerine karışması, halkın yığınlar halinde kaçarak dağları renklendirmesi, anlaşılması güç ama göğün insanı çeken derinliği kadar güzel şeylerdi. Tarafsızlığını ilan ederek Hozat'ın Perhami köyünde bekleyişe geçen rehber, köylerin topa tutulduğu, halkın yığınlar halinde dağlara sığındığı bir anda, çevresinin de etkisiyle kendine bağlı müfrezesiyle birlikte direnişe katılmaya karar verdi. Geceleyin Perhami'den ayrılıp Bahtiyaran direnişçileriyle birleşti. Gölgesini bile çiğnetmeyen bu ünlü isyancının direnişe katılması büyük bir sevinç dalgası yarattı. Buna en çok da Ali İşer sevindi. Yeğeni rehberle yıllardır ailevi çekişmeler içinde olan Seyit Rıza, yeğeninin gelip elini öpmek, af dilemek istediği haberini duyunca, "Rehberi savaşmaya ikna eden kendi gönlü değil, başkalarıdır. Sürüye değnek zoruyla giden köpekten hayır gelmez" diyerek gelip elini öpmesine gerek duymadı. Çevresinde bulunan en güvendiği adamlar bile bu konuda ikna edemediler Seyit Rıza'yı. Rehberi sırtında kefenle gezen koca bir umursamazlık ve dik kafalılık olarak algılayan Yavan, Şahin'in isteğiyle onun müfrezesine katıldı. Bahtiyar'a Nar'la 3 gün birlikte dövüşen rehber, müfrezesini alarak Alişer'in bulunduğu mıntıkaya geçti. Yanı başında 2 ünlü savaşçı, teyyarici Yavan'la amcası Miste Sure'nin torunu Vanklı Efendi vardı. Toprak bu insanların ayaklarının ağırlığını hakkıyla hissediyordu. Karargahını Hoza'da kuran ve aşiretler içinde adam ayarlamada oldukça ustalaşan binbaşı Şevket, Abdullah Alpdoğan Paşa'ya rehberin direnişe gönülsüz katıldığını, Seyit Rıza'nın ise Alişer'i yakın bir zamanda Avrupa'ya, özellikle İngilizlere ve Fransızlara Dersim'in durumunu anlatması için göndereceğini bildirdi. Alpdoğan Paşa 28 kişilik kelle listesinin ilk 3'üne Seyit Rıza, Alişer ve Şahin'i işaret ederek, "Savaş kışa girmeden bunlar halledilmelidir" dedi. Binbaşı Şevket, Dersimli milisler arasında emiri demir delen demir çizmeli paşa olarak tanınan generalin direktifinde yoğunlaşmaya karar verdi o gün. Dişi kurdu bile ininden gönüllü çiftleşmeye çekebilecek derecede yıkıcı bir ateşle dolup taşan Yavan, ay ışığı altında horlayan müfrezenin içinden geçerek ardıç ağacının altında uyuyan rehberi dürttü. Uçurumun dipsiz karanlığından bir kısrak kişneyişi gelmişti. Milis ya da asker müfrezesi olabilir miydi? Tüfeğiyle ayağa fırlayan rehber mermi katarlarının ağırlığı altında dimdik, usanmaz bir çor paşa çalımıyla uçuruma doğru yürüdü. Az sonra cuy cuy parolasıyla Pırço'nun oğlu Hıdo çıka geldi. Yanında Çolak Çulok vardı. Yavan Ksido'yu görünce tüm ateşini yitirdi. Bu adamın kafasının içinde bir bebek bılığının ucu kadar akıl varsa ben eşek olur da 1000 yıl anırırım bu Dersim'de diye iç geçirdi. 3 kişi nöbetçi Yavan'dan uzak bir yerde kafa kafaya vererek konuşmaya başladılar. Binbaşı Şevket'in Çolak Çulok aracılığıyla gönderdiği haberi can kulağıyla dinliyordu rehber. Binbaşı Dersim'i bir ay içinde tamamen ele geçireceklerini, rehberin direniş saflarını derhal terk edip eski dostluk ilişkilerine dönmesini bildiriyordu. Rehberin devlete karşı işlediği hatanın affedilmesi ve eski dostluğun pekişmesi için karargaha Alişer'in kellesiyle birlikte dönmesi gerektiğini özellikle istiyordu binbaşı. Direnişi terk etmemesi durumunda ailesi başta olmak üzere aşiretinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olacağını ihtar ediyordu. Herkesin herkesle gizli ilişkiler, ikili üçlü fiskoslar içinde olduğu, top ve makinalı tüfek seslerinin giderek daha çok yaklaştığı bir dünyada cinsel gücünün 10 kat artmış olmasına şaşıyordu Yavan. Tüm namluların ısındığı bir ortamda bu cinsel azgınlığı, bu arsız dikelişi normal bir insanlık durumu olarak değerlendiremiyordu. Bombalanan köylerde mertekler tutuşuyor, boğaların ayakları yağmurun ılıtıp tava getirdiği topraklara dalıyor, mermiler namlulara sürülüyor, uçaklar dalışa geçiyordu. Tüm bu ateşli ölümcül canlılıklara hayranlık duymasının nedenini çıkaramıyordu bir türlü. Geceyi gövdesini siyah saçlarının içinde gizleyen genç bir geline sır vermez bir naz kuyusuna benzetiyordu. Binbaşı Şevket'in Hozat'tan gönderdiği öneri üzerinde 10 gün düşündü rehber. Göğsündeki çapraz fişenklikleri ve tüfeğini taşıyamaz duruma gelmiş, ayakları ağırlaşmıştı. Çığlıkları, patlamaları, tüfek takırtılarını dinledikçe deliriyordu. 1000 düşünüp 1 biçmek durumundaydı. Köyler yanıyor, dağlar hallaç pamuğu gibi atılıyor, ordu hızla ilerliyordu. Dersim'i cehenneme çeviren 2 kişiydi. Amcası Seyit Rıza ve onun akıl hocası Alişer. Bu Alişer denilen adam Dersim'i de Koçgiri gibi kan deryasına çevirmişti. elini bile öptürmeye tenezzül etmeyen Seyit Rıza, demir mağarada kırganlıların Abbas ağasını ve adamlarını öldürtmeseydi, kırganlar da onun oğlunu öldürmezlerdi. O da gidip Sin köyünü ve karakolunu basmazdı. Karakol basılmayınca da bu iş ateşlenmez, isyana dönüşmezdi. Herkes can derdindeydi. Dünyanın yüreği tosbağanın sırtı kadar duyarsızdı. İnsan insanı yiyerek yaşıyordu. Kurt saldırmadan yaşayamazdı. Saldırı yaşamın temeliydi. Rehberin avından aç dönen uyuz çakallar gibi gezindiğini izleyen Yavan, Dersim'in savaşı kaybettiğini düşündü. Rehber gibi savaşçı bir adamın tüfeğini taşıyamaz hale gelmesi hayra alamet değildi. Yağmalanmış bir kuş yuvası gibiydi Yavan'ın yüreği. Rehberin müfrezesini ormana çekip efendiyle kafa kafaya vererek günlerce fiskos etmesine bir anlam veremiyordu Yavan. Sırtını ormanın yapraklı zeminine dayayarak dalların ve gökyüzünün hüznünü seyre koyulan teyyare canavarının göz bebekleri tomurcuğun patlayışını dinleyen bir derya kadar sakindi. Kanla yıkandıkça daha çok parlıyordu medeniyet. Ölen insanların taze kanlarıyla ipek gibi yumuşamıştı kurtların dilleri. Bombalanan köylerden kaçan aşiretler sığınacak orman, mağara ve kovuk arıyorlardı. Tüyleri yanan oğlakların, patikalara düşen gübreleri, namluların kızıllaştırdığı akşam güneşinde kurşun gibi parlıyordu. Ayılar kargaşayı kavramak için inlerine sığınmışlardı. Bini aşkın bir aşiret kitlesiyle Koçan mıntıkasındaki uzun meşe ormanına sığınan Seyit Rıza, General Abdullah Alpdoğan'a yeniden haber göndermiş, ordunun Dersim'den çekilmesi, muvazzaf subayların Dersim'e kaymakam olarak tayin edilmemesi, oğlunun katillerinin himaye edilmeyip cezalandırılması şartıyla baskın ve çatışmalar sırasında ordudan ele geçirilen silahlarla er ve subayların teslim edileceğini, barışın sağlanacağını bildirdi. Buna karşılık Alpdoğan isyancıların 80 bin tüfekle birlikte koşulsuz teslim olmaları, aksi takdirde yok edilecekleri ihtarında bulundu. Tüfeklerin ağırlaştığı, Dersim'i savunma umutlarının zayıfladığı yağmurlu bir gecede rehber efendi başta olmak üzere yanına en sadık 8 kişiyi alarak Alişer'in karargahına doğru yola çıktı. Müfrezeyi apansız terk ederek yağmurlu geceye karışan bu insanların baskına gittiklerini sandı Yavan. Açıkta kalan ölülerin kokmadan önce kurtlar, çakallar, tilkiler ve ayılar tarafından yenilmesi gerektiğini düşünen Yavan, Cino'nun bu kanlı kargaşada ölmüş olabileceğine inanmak istedi. Yağmurla birlikte topraktan çaresizlik ve kan kokusunun yükselip yükselmediğine iyice emin olabilmek için havayı derin derin ciğerlerine çekti, eğilip toprağı kokladı. Karargaha girdiklerinde rehbere sarılıp yanaklarından öptü Alişer. Yanında karısı Zarife'den başka kimse yoktu. Karargaha girmeden önce adamlarından 3 tanesini dışarıda gözcü olarak bırakmıştı rehber. Bunların görevleri çatışma alanlarından gelenleri teslim almak, ellerini ayaklarını bağlamaktı. Dersim'in en cesur, en dirayetli insanı olarak gördüğü rehberle sohbete dalmıştı Alişer. Konuşurken yer sofrasını hazırlayan karısına yardım ediyordu.
Orduyla beraber bize karşı savaşan aşiretler bizim günahımızdır, bizim akılsızlığımızdır. Bu aşiretlerin başını çekenler Dersim'in güzel dağlarının zirvelerinde hiç uyumamışlar. O yüce zirvelerde uyuyanın kirpiklerine bahar çiği düşer. O bahar çiğine vuran seher nuru insanın kirpiklerinden ruhuna akar da insanı pir-u pak eder.
Korkunç bir uğultu içindeydi rehberin beyni. Koca bir çığ kökü derinlerde olan küçük bir kayayı yerinden kıpırdatamıyordu. Alişer denilen bu adamı küçücük bir kaya sanıyordu herkes. Toprağın altındaki gücünü göremiyordu kimse. Seyit Rıza'nın dayandığı ana direkti bu adam. Bu direği deviren Seyit Rıza'yı da devirecekti. Okuduğu bildirinin son paragrafına gelince göz kapaklarını hafiften kaldırıp şuraya dikkat et dercesine rehbere baktı.
Cumhuriyetin kahredici orduları tarafından kahredileceksiniz. Cumhuriyet hükümetinin bu son şefkat merhametini bildiren bu bildirisini 24 saat çoluk ve çocuğunuzla okuyun. Düşünün ve çabuk karar verin. Yoksa hiç istemediğimiz halde sizi mahvedecek olan kuvvetler harekete geçeceklerdir. Devlete itaat gerekir.
Türk uçaklarının 4 Mayıs'ta Dersim'e attıkları bu bildirilerin senin köyün Haçili'de tomar tomar olduğunu ve istihbaratın başı olan Binbaşı Şevket'in gönderdiğini bildirdiler bana. Bundan senin haberinin olmadığına inanıyorum.
Tüfeklere yerdeki ayı postunun üzerindeki bildirilere, nakışlı keçelere, içinde kavrulmuş buğday ununun bulunduğu kavut çuvalına dayalı saza, fırtınalı kararsız bir ruhla bakan rehber arkadaşlarına gözetti. Alişer'in tulumdan peynir çıkarmak için sağ yana dönmesini fırsat bilerek tabancasını çekip tek kurşun sıktı sağ kulağının arkasına. Sofraya doğru gelirken güçlü bir çığlıkla elindeki tereyağını düşüren Zarife, inanılmaz bir çeviklikle kuşağındaki tabancayı çekip ayağa kalkan rehbere ateş etti. Kurşun rehberin arkasında duran efendinin üst dudağından girerek ensesinden çıktı. Ani bir harekete tabancasındaki tüm kurşunları Zarife'nin göğsüne boşalttı rehber. Kadın mucizevi bir güçle iki adım ilerledi. 10 kat büyümüş gözleri ve köpüren kanlı ağzıyla hazırladığı sofraya sütun gibi düştü. Sol eli Alişer'in ayı postuna yayılan ılık kanına dalmıştı. Yardımcılarından Zeynel'e Zarife'nin başını kesmesini emreden rehber, sapı aslan başıyla son bulan, telkari nakışlı gümüş bir laristan harçeriyle Alişer'in kellesini gövdesinden ayırdı. Ozan'ın ağzından taşan kanlı dilini hançerin eğri ucuyla içeri tıkarak ağzını kapattı. Kelleleri keçi postundan dikilen ve içinde kuru meşe yaprağı bulunan tuluma koydu rehber. Ellerinin kanını eğilip ayı postuna silerken Alişer'in dürbününü Zeynel'in elinde gördü.
''Biz bunları soymak için öldürmedik, bırak onu.'' dedi.
Yavan gözünü açtığında rehberin müfrezesinden bir tek kişinin bile kalmadığını, hepsinin çekip gittiğini şaşkınlıkla öğrendi. Olasılıklar üzerinde düşünürken namlusunu bir baştan bir başa kolaçan eden karıncaya baktı. Karıncanın erkek ya da dişi olup olmadığı konusunda kafa yordu biraz. Tüm Dersim böceklerinin namlu medeniyetini yeterince tanıdıklarını düşündü. Kısrağı aklına geldi aniden. Doğrulup baktığında ipek yelelerinin yerinde yeller estiğini gördü. Hemen ayağa fırladı. Yıkılmış acılı bir dünyayla çevreyi kolaşan etti. Yeryüzündeki tüm kısrakların bağlı oldukları söğüt ağaçlarını terk ederek kırklara karıştıklarını sandı. Şafağın toprağa çöken taze soluğunu içine çekerek esnedi. Seyit Rıza'nın babasına öğretmenlik eden ak sakallı Colikzade Memali'nin ''Ben ölünce atımı cenaze törenime katın, eğeri karnının altında olsun.'' diye bir vasiyette bulunup bulunmadığını düşündü. Atının, rehberin ve müfrezenin ne olduğunu Alişer'in karargahından başka hiçbir yerden öğrenemeyeceğine kâni olan Yavan yola düştü. Bir saatlik yol yorgunluğuyla karargaha girdi. İkisi başsız, üç cesedin başında tartışan 5 kişiyle karşılaşınca dona kaldı. Bunlar çatışma alanlarından gelen Ferhadanlı, Abasanlı ve Bahtiyaranlı habercilerdi. Karargaha Yavan'dan az önce gelmişlerdi. Seyit Rıza'ya haberi kimin ulaştıracağını tartışıyorlardı. Afallama ve şok atmosferini yaşayan Yavan, yerde yatan Vanklı Efendi'nin sarkık bıyıklarına bakarken ''Lace Baboy'ye ben ulaştırırım haberi.'' diye mırıldandı. Teyyare canavarının ulaştırdığı haberi büyük bir soğukkanlılıkla dinleyen Seyit Rıza, sakalını sıvazlayarak silahlı insanların başlarının üzerinden ötelere, ağaçlara, ağaçları gelin tülü gibi saran ceviz yeşili sislere baktı.
''Kuşburnundan boyunduruk olmaz demiştim. Kimse beni ciddiye almamıştı. Kuşburnu gözümüzü çıkardı. Bundan sonra dövüşürsek gözsüz dövüşürüz.'' dedi.
Mavzerini yanı başında dimdik duran muhafızlarından Ermeni kökenli kamera verdi. Uyumak için yokuş yukarı küçük kızı Dilif ve karısı Bese ile beraber mağarasına doğru tırmanmaya başladı. Seyit Rıza'yı hiç bu dendi bitkin, cümlenize lanet havasında görmemişti Yavan. Kısrağını kaybetmenin acısıyla çevresine bakındı. Karınca yuvası gibi kaynayan silahlı insanları, kadınları, çocukları seyre koyuldu.
tüm dersimin kaçıp ormana sığındığını sandı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.